Ayrım 18.
Konsey, tıpkı anayasanın yürürlüğe girişine ilişkin 177. madde kuralları bakımından olduğu gibi, anayasanın 174 ve 175. maddeleri arasında yerleştirilen 16 geçici maddeyle, çok partili siyasal yaşamın yeniden başlaması konusunda da ayrıntılı ve aşamalı kurallar getirmekteydi. Bu kuralların iyi anlaşılabilmesi için 12 Eylül 1980'den başlayarak ilk milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 16 Kasım 1983 gününe, hatta seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanarak başkanlık divanını kurup çalışmaya başladığı tarih olan 6 Aralık 1983 tarihine kadarki gelişmeleri bilmek gerekir. 12 Eylül sabahı Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nca yayınlanan bir numaralı bildiri, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır sözlerini kullandıktan sonra, parlamento ve hükümet feshedilmiştir, parlamento üyelerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştır demekteydi. Aynı gün Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, Gelibolu yakınındaki Hamzaköy dinlenme tesisine Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İzmir yakınındaki Uzunada'ya gönderildi. 14 Eylül günü teslim olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş de Uzunada'ya yollandı. Askeri yönetimin güvencesi altında tutulan bu liderlerden başka, Milli Selamet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin hemen hemen bütün parlamenterleri ile Adalet Partili bazı milletvekilleri ve 9 Eylül 1980 günü bir bildiri yayınlamış olan Cumhuriyet Halk Partili 32 milletvekili, yaklaşık 100 kişilik bir grup olarak Ankara'daki Dil ve İstihbarat Okulu'na konuldular. Demirel ve Ecevit'in Hamzaköy'de tutuluşları 11 Ekim 1980 günü sona erdi. Erbakan'la Türkeş ise haklarında yasal soruşturma açılıp tutuklandılar. Serbest bırakılan eski başbakan ile eski ana muhalefet partisi liderinin siyasi amaçlı ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış, yeni yönetim politikasını veya icraatını etkileyebilecek her türlü davranış ve beyanlardan sakınmaları istenmişti. Bu tutumlar ve sınırlamalar 12 Eylül öncesindeki siyasal kadronun 12 Eylül sonrasında değişik bir anayasayla yeniden başlatılacak olan çok partili yaşama tam bir serbestlik içinde giremeyeceklerini gösterir belirtiler sayılabilirdi. Nitekim Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık'ın yabancı gazetecilerle yaptığı bir basın toplantısı ve özellikle bu toplantıdan sonra yayınlanan 29 Ekim 1980 tarihli konsey bildirisi, 12 Eylül sonrasının siyasal yaşamına getirilebilecek sınırlamaları genel çizgileriyle az çok belirlemekteydi. Bildiride şöyle denilmekteydi. 28 Ekim 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık'ın yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda bazı sorulara verdiği cevaplar, basının bir kısmında Bay Demirel ve Bay Ecevit'in yasaklamalar kalktığında siyasi hayata yeniden parti lideri olarak dönebilecekleri izlenimini vermeye yol açacak manşet ve ibarelerin yer almasına sebep olmuştur. Bu toplantıda siyasi faaliyetler serbest bırakıldığında Bay Demirel ve Bay Ecevit'in diğer vatandaşlar gibi siyasi faaliyetlerini sürdürebilecekleri açıklanmış, ancak herhangi bir partinin lideri olacaklarına dair bir beyanda bulunulmamıştır. 12 Eylül harekatını gerektiren olaylar arasında siyasi partilerin demokratik kurallara uygun olarak işlemesine imkan verecek yolların tıkanmış olması önemli sebeplerden birini teşkil eder. Seçim ümitlerini parti liderlerinin takdir ve kararına bağlı gören, milletvekillerinin yüce ulusun kendilerine verdiği emaneti şahsi iradeleriyle kullanmayarak senato ve meclisin sorumsuz bir atalet içine düşürülmesi kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmiştir. Partiler kanunu yeniden düzenlenirken liderler sultasına yol açmayacak şekilde demokratik güvencelerin getirilmesi görüşünden hareketle siyasi parti liderlerinin belirli sürelerden fazla hizmet etmelerini önleyecek esaslar düşünülmektedir. 12 Eylül öncesindeki siyasal kadroya ilişkin sınırlamalar, Milli Güvenlik Konseyi'nin sonraki bildirileriyle daha somutlaştı ve belirginleşti. 2 Haziran 1981'de yayınlanan 52 sayılı bildiri, faaliyetleri yasaklanmış bulunan siyasi partiler ve parti mensupları arasındaki siyasi çekişmelerin sürdürülmesini ve 11 Eylül 1980 tarihinde parlamento üyesi bulunan siyasi parti mensupları ile her kademede siyasi parti yöneticisi ve mensuplarının Türkiye'nin geçmiş veya gelecek siyasi veya hukuki yapısı ile ilgili olarak kendi anlayışları doğrultusunda sözlü ve yazılı beyanda bulunmaları veya makale yazmaları ve bu amaçlarla toplantı yapmalarını yasaklamaktaydı. En sonunda Milli Güvenlik Konseyi'nin 16 Ekim 1981 günü yayımladığı bir yasayla 12 Eylül 1980 tarihine kadar kurulmuş olan ve faaliyetleri Milli Güvenlik Konseyi'nin 7 numaralı bildirisiyle yasaklanmış bulunan bütün siyasi partiler, tüm merkez, il, ilçe ve diğer şube teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, temsilcilik, lokal ve diğer adlarla kurulan her türlü yardımcı kuruluş ve yan organları ile birlikte feshedildiler. Ve para dahil taşınır ve taşınmaz bütün malları bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte hazineye geçti. İşte bütün bu gelişmeler ile anayasanın tam olarak yürürlüğe girişinden sonraki döneme ilişkin geçici sınırlamalar arasındaki tutarlılığı sezmemek mümkün değildir. Anayasanın geçici 4. maddesindeki yasaklar 12 Eylül 1980 tarihinde başlayan ve 1992 yılına kadar uzanması öngörülen bir sınırlama sürecini yansıtmaktaydı. Geçici 4. maddedeki çapraşık yasaklar şöyle açıklanırsa anlaşılmaları belki daha kolaylaşmış olabilir. 1. Yasaklamalar feshedilen bütün partilere değil yalnız şunlara uygulanacaktır. A. 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi durumunda olan parti, yani Adalet Partisi, bu parti Milli Selamet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle azınlık hükümeti olarak iktidardaydı. B. 11 Eylül 1980 tarihinde ana muhalefet partisi durumunda olan parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi. C. 11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzel kişiliği, gerekse merkez yöneticilerinden veya parlamento üyelerinden herhangi biri hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden, madde 125-173, herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olan partiler. Bu hüküm, parlamento içindeki partilerden Milli Selamet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni kapsamakta, Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni ise yasaklamaların dışında bırakmaktaydı. 2. Bütün yasaklamaların başlangıç tarihi, anayasanın halk oylaması sonucu kabul edildiği tarih, yani 9 Kasım 1982'dir. 3. Yasakların bir bölümü, yalnız yukarıda belirtilen partilerin genel başkanlarını, genel başkan yardımcılarını veya genel başkan vekillerini, genel sekreterlerini, bunların yardımcılarını ve merkez yönetim kurulu veya benzeri organların üyelerini kapsar. Bunlar 10 yıl süreyle A. parti kuramazlar. B. anayasa hükümlerine dayalı olarak kurulacak siyasal partilere üye olamazlar. C. Milletvekili genel ve ara seçimleriyle yerel seçimlerde bu partiler tarafından aday gösterilemezler ve bağımsız olarak aday olamazlar. 4. Sınırlamaların bir bölümü de 5 yıl süreyle yalnız parti kurmayı ve kurulacak siyasal partilerin merkezi yönetim kurullarında veya benzeri organlarda görev almayı yasaklamaktadır. Ancak kurucu olmadan ya da söz konusu organlarda görev almadan partilere yalnızca üye olmak bu yasağa girmez. Yasağın uygulanacağı kişiler ise şunlardır. A. 1 Ocak 1980 tarihinde Cumhuriyet Senatosu'nun Cumhurbaşkanlığı kontenjanında üye olanlar. B. 1 Ocak 1980 tarihinde Cumhuriyet Senatosu'nda tabii üye olanlar. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağımsız üye olup da haklarında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan devletin şahsiyetine karşı cürümlerden herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olanlar. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağımsız üye olup da yukarıda belirtilen yasaklı siyasal partilerden birine girmiş olanlar. Bir kısmı 1982 Anayasası'na göre yapılan ilk genel seçimleri ve sonrasını, bir kısmı da çok daha uzak bir tarihe, 1992'ye kadarki süreyi kapsaması öngörülen bu sınırlamalar, birkaç istisna dışında 12 Eylül 1980'den önceki bütün siyasal kadroyu olabildiğince etkisiz duruma getirmek ve yeni siyasal yaşamı yeni kadrolar eliyle başlatmak amacını gütmekteydi. Nitekim bu amacın tam olarak gerçekleşmesi için anayasanın kabulünden sonra danışma meclisince hazırlanan 22 Nisan 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunu'na Milli Güvenlik Konseyi'nin eklediği bir geçici maddeye göre konsey yeni kurulacak siyasal parti kurucularından uygun görmediklerini veto etmek ve yerlerine yenilerinin gösterilmesini istemek yetkisine sahip kılınmaktaydı. Aynı biçimde 10 Haziran 1983 tarihli Milletvekili Seçimi Kanunu'nun bir geçici maddesi de ilk genel seçimler için partilerce gösterilecek milletvekili adaylarının Milli Güvenlik Konseyi'nce veto edilebilmesini sağladı. Böylece milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanıp çalışmaya başlamasıyla açılan çok partili dönem, Milli Güvenlik Konseyi'nin gözetimi ve denetimi altında oluşmuş siyasal kadroların dönemi olacaktı. Ancak bu dönem öngörüldüğü kadar uzun sürmedi ve geçici dördüncü madde 1987'de yapılan ve halk oylaması sonucunda kabul edilen bir anayasa değişikliğiyle yürürlükten kaldırıldı. Bu dönemin bir çeşit uzun süreli geçiş dönemi olma özelliği, yalnız siyasal partiler ve politikacılar bakımından konan sınırlamalardan ileri gelmez. Organların bir bölümü bakımından da geçici nitelikler söz konusudur. 1. Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili 74. soruda ayrıntılarıyla görüleceği gibi, 1982 Anayasası da daha önceki anayasaların temel kurallarından birini benimseyerek, Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilmesini öngörmüştür. Ancak anayasanın geçici birinci maddesine göre halk oylaması tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı sonucun ilanıyla birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak 7 yıllık bir dönem için anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır duruma gelmiştir. Böylece bir defalık özel bir yol izlenmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını bekleyip orada bir seçime gitmek yerine anayasanın oylanmasıyla Milli Güvenlik Konseyi Başkanı üzerindeki devlet başkanı sıfatının Cumhurbaşkanı sıfatına çevrilmesi birleştirilmektedir. Bu nedenle kendisinin 18 Eylül 1980 tarihinde devlet başkanı olarak içtiği ant yürürlükte kalmış ve yeniden yemin etmesi gerekli sayılmamıştır. 7 yıllık sürenin sonundaki Cumhurbaşkanlığı seçimi ise anayasanın öngördüğü hükümlere göre yapılacaktır. 2. 1982 Anayasası'nın ilk Cumhurbaşkanı yine geçici olarak anayasa değişiklikleri konusunda çok önemli bir üstünlüğe kavuşturulmuştur. Anayasanın değiştirilmesine ilişkin 97. soruda ayrıntılarıyla görüleceği gibi 1982 Anayasası'nın özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanına anayasa değişikliklerini yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek ve parlamento kendi tutumunda ısrar ettiği takdirde halk oylamasına başvurmak hakkını tanımasıdır. İlk Cumhurbaşkanının üstünlüğü şurada. Geçiş döneminden sonra halk oylamasına başvurma hakkını doğuran ısrar, meclisteki üye tam sayısının 1/3'ünün oyuyla olabilecekken, 1989'a kadarki geçiş döneminde bu çoğunluk üye tam sayısının 3/4 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, geçiş dönemi sırasında anayasanın Cumhurbaşkanına karşın parlamentoca değiştirilebilmesi için, milletvekillerinin 3/4 çoğunluk oluşturmaları gerekecektir. Ayrıca unutulmamalıdır ki Bu durumda da Cumhurbaşkanı'nın yine halk oylamasına gitmek hakkı vardır. 3. Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başladıktan sonraki durumları 1982 Anayasası'nın geçici hükümlerinden biriyle düzenlenmiştir. Burada 1961 Anayasası'ndan farklı bir özellik var. O anayasa kendisini doğuran 27 Mayıs 1960 hareketinin yapıcılarını, daha doğrusu kurucu meclis yasasını çıkarmış olan Milli Birlik Komitesi Başkan ve üyelerini bir maddeyle değil, Senato'nun kuruluşuna ilişkin 70. maddeyle yaparak tabii üyeliğin ömür boyu sürmesini hükme bağlamıştı. 1982 Anayasası ise Milli Güvenlik Konseyi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne dönüşmesini, konsey üyelerinin parlamenterlerle aynı özlük haklarına ve dokunulmazlığa sahip olmalarını öngörmekteydi. Ancak bu geçici bir düzenlemedir ve meclisin göreve başlamasından sonraki ilk 6 yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin hukuksal varlığı sona erecektir. Olağanüstü dönemlerin sonundaki geçiş düzenlemelerinde o dönemlerin sorumluluğunu taşımış olanlara yeni sistemde güvenceli görevler ve yapıcı işlevler tanımak, genellikle hem geçişin kolaylaştırılması hem de dönemler arasındaki bağlantının kurulması bakımından elverişli bir çözümdür. 1982 Anayasası'nın getirdiği geçici kurumlaşma bu bakımdan hayli başarılı bir formül sayılabilir. 4. Olağanüstü dönemlerin sona erişiyle ortaya çıkan sorunlardan biri de o dönemlerdeki işlemlerin ve sorumlu kişilerin hukuksal durumudur. O işlemlere ve kişilerin sorumluluklarına yeni anayasalı düzenin ışığında bakıldığı zaman bir takım çelişkiler ve terslikler görmemek mümkün değildir. Buna karşılık yeni bir hesaplaşma dönemi açmamak ve olağanüstü koşulların zorunlu kıldığı davranışları korumak endişesi vardır. Genellikle bulunan çözüm, geçmişe dönük kapıları kapayıp ileriye dönük değişiklik kapılarını açık tutmak biçiminde olur. 1982 Anayasası'nın geçici 15. maddesiyle de böyle yapılıyor. O maddeye göre Milli Güvenlik Konseyi'nin konsey döneminde kurulmuş hükümetlerin, danışma meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından ve bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Böylece o dönem bakımından geçmişe dönük kişisel sorumluluk iddiaları söz konusu olamayacağı gibi, o dönemde çıkarılan yasalar, yasa hükmünde kararnameler ile 27 Ekim 1980 günü konseyce çıkarılan anayasa düzeni hakkında kanun uyarınca alınmış karar ve tasarrufların anayasa aykırılığı da iddia edilemeyecektir. Fakat bütün bunlara karşılık, anayasaya aykırı gözüken bütün yasaları anayasaya uygun yeni yasalarla düzeltmek, anayasaya aykırı bütün karar ve tasarrufların yerine anayasaya uygun yeni kararlar alıp tasarruflarda bulunmak yolu her zaman açıktır. Nitekim buna benzer bir düzenleme yapmış olan 1961 Anayasası'nın geçici 4. maddesinde 27 Mayıs 1960 devrim tarihinden 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer kanunlarının değiştirilmesi ve kaldırılmasında uygulanan kurallara göre değiştirilebilir veya kaldırılabilir biçiminde bir hüküm yer almaktaydı. 7. Bölüm 1982 Anayasası'nın temel özellikleri. Soru 30. 1982 Anayasası'nı 1961 Anayasası'ndan ayıran ana özellik nedir? 1961 ve 1982 Anayasalarının birbirine benzeyen yönlerini sıralamak çok kolay. İkisi de olağanüstü olayların ardından gelen olağanüstü dönemlerin ürünü. 1961 Anayasası 27 Mayıs'ın, 1982 Anayasası da 12 Eylül'ün. Yapılış tarzları da birbirine benzer. Her ikisi de seçimden çıkmamış birer mecliste yapılıp halk oylamasına sunulmuştur. Üçüncü benzerlik, sistematik açısından her ikisinin de düzenleniş yapısı, başlangıç, genel esaslar, temel haklar ve ödevler, devletin temel kuruluşu, geçici hükümler ve son hükümler biçimindeki kısım sıralanışıyla birbirinin aynı. Her ikisi de Türk anayasa geleneğinde daha önceleri rastlanmayan bir yaklaşımla dar anlamda anayasa ve hukuk ötesi sayılabilecek toplumsal sorunları da kapsamlar içine almakta, sorunların çözümüne bu yolla yön vermek istemektedir. Hem 1961 hem de 1982 anayasasında kalkınma yöntemine, kooperatifçiliğin geliştirilmesine, planlamaya, doğal kaynakların aranmasına ve işletilmesine, ormanların korunmasına ilişkin olan ve başka anayasalarda benzerleri pek bulunmayan hükümler var. 1982 Anayasası'na 1961'dekinden de öteye piyasaların denetimi, orman köylerinin gözetilmesi, tüketicinin, esnafın ve sanatkarın korunması gibi ekonomik ve sosyal sorunlarda anayasa ile yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bunun içindir ki her iki anayasa metin olarak hayli uzun ve geniş. Fakat bütün bu benzerlikler iki anayasa arasındaki büyük başkalığı örtmeye, onun hissedilmesini önlemeye yetmiyor. Büyük başkalık ve temel ayrılık, ilk bakışta benzerlik olarak gözüken bir özellikten kaynaklanıyor. Her iki anayasada daha önce yaşanmış olaylara, daha önceki dönemlere bir tepki niteliğindedir. Ama tepkinin kaynaklandığı durumlar ve yarattığı sonuçlar farklıdır. Bu bakımdan 1961 ve 1982 anayasalarının nelere karşı birer tepki olduğunu iyi saptayıp, ana niteliklerini buna göre belirlemek temel ayrılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir. 1921 ve 1924 anayasalarından geçerek oluşan Türk anayasa geleneğinde 27 Mayıs dönemine kadar dikkati çeken bir özellik var. Anayasaların yapılışı sırasında iktidarların sınırlanması bakımından denge kaygısı bir yana bırakılmakta, başka yerlerdeki anayasa hareketlerinde genellikle ağır basan bu kaygı yerine bütüncü bir egemenlik anlayışıyla tek bir organa ağırlık verilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi daha önce de görüldüğü gibi 1921 ve 1924 anayasalarına göre ulus egemenliğinin yegane ve hakiki mümessilidir. Meclisin ulusal egemenlik bakımından tek ve gerçek temsilci sayılması, ulusal iradenin parlamento çoğunluğuyla karışmasına, daha doğrusu iktidar çoğunluğunun kendisini ulusal iradeyle bütünleştirmesine, özdeşleştirmesine yol açmıştır. 27 Mayıs 1960 öncesindeki anayasa kuramının temel özelliği budur. 1961 Anayasası, böylesine bütüncü bir egemenlik anlayışına, ulusal egemenlikle meclis çoğunluğunu aynı şey saymaya yatkın bir yönetim felsefesine tepkidir. Bu açıdan bakılınca 1961 Anayasası, belki daha önceki 1921 ve 1924 anayasalarına göre daha az demokratik sayılabilir. Çünkü 1961 Anayasası genel oydan çıkan gücü dengelemeye, onun karşısına daha çoğulcu bir toplum anlayışı getirmeye, meclis çoğunluğuna dayalı iktidarın gücünü özgürlükçü bir toplum anlayışıyla sınırlamaya yönelmektedir.